Ayrım 3.
Sayfa numarası 637. Ancak yazarın notu gerçek bu mudur? Birkaç yüzyıldan beri Türk kadınlarının anlamı unutulmuş, o bunca varlığın maddi ve manevi kaynağı olduğu halde yüzüstü bırakılmış, unutulmuş. Varlığı ve erdemi unutulmuş olan Türk kadınlarına ayağa kalkarak hürmetlerimizi göstereceğiz ve bunu düşünerek Kadın Esirgeme Kurumu'nu kuran bugünkü Türk kadınlarını ayakta selamlamalıyız. Atatürk'ün resmi yayınlara girmemiş söylev, demeç, yazışma ve söyleşileri Sadi Borak, Kaynak Yayınları 2. baskı İstanbul 997 sayfa 254. 14. yüzyılın ünlü Arap gezgini İbn Batuta seyahatnamesinde Orta Asya kadınından övgüyle söz ederken onların peçe, çarşaf diye bir şey tanımadığını, erkeklerle birlikte dolaştıklarını AGE sayfa 243. Gerektiğinde komutan olacak kadar iyi savaştıklarını söyler. Çin'e giderken tanıştırıldığı, beyliğine hükümdarlık eden Ürdüca adlı bir Türk kızından söz eder ve şunları yazar. Melike, kendisini selamladığım zaman bana Türkçe, huşun misin, hanşi misin, yani nasılsın, iyi misin diyerek yanına oturttu. İyi bir Arapça ile konuşabiliyor ve yazıyordu. Hindistan'dan geldiğimi söyleyince ben onlara sefer edeceğim ve o ülkeleri zapt edeceğim. Oradaki zenginlik ve asker çokluğu ilgimi çekiyor dedi. Bu Melike'nin askerleri arasında kadın ve kızların bulunup erkekler gibi savaştıklarını, kendisinin de erkek ve kadın askerlerinin başında düşmana şiddetle saldırdığını, Nahoda, geminin kaptanı yazarın notu daha sonra bana anlattı. Tarih 4, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri Kaynak Yayınları 3. Basım 2001, sayfa 271-272. Eski Türklerde kadının siyasal yaşamda da önemli bir yeri ve kabul edilmiş hakları vardı. O dönemdeki inanç düzenini, erkeğin kutsal kuvvetini öne çıkaran Toyonizm ile kadına önem veren şamanizmi oluşturması, kadın ve erkek arasında hukuksal olduğu kadar siyasal bir dengede yaratıyordu. Toplantılara kadın ve erkek birlikte katılırdı. Toplumu ilgilendiren siyasal kararlarda Hakan Kadar Hatun'un da yetki ve sorumlulukları vardı. Herhangi bir buyruk yazıldığı zaman buyruğun uygulanması için Hakan'ın yanı sıra Hatun'un da imzası olması gerekiyordu. Hatun'un imzası eksikse o buyruğa boyun eğilmezdi. Hakan yabancı ülke elçilerini tek başına kabul etmezdi. Elçiler Hakan'ın sağda, Hatun'un solda oturduğu devlet kurulunda huzura kabul edilirlerdi. Şölenlere, genel toplantılar, kengeşe, kurultaylara, dinsel törenlere Hatun mutlaka Hakan'la birlikte katılır ve bu toplantılarda herhangi bir örtünme kuralına bağlı olamazdı. Hakan'ın iktidar ortağı olan Hatun'un ünvanı Türkan'dı. Türkanlar, hepsine birden Hatun denilen Hakan sülalesinin prensesleri içinden seçildiği için ona da yalnızca Hatun deniliyordu. AGE sayfa 180 ve Gök Türkler'de İdari ve Sosyal Yapı Profesör Doktor Ahmet Taş Ağıl, Bilim ve Ütopya Dergisi Şubat 2003 sayı 104 sayfa 25. Göktürk Hakan'ı Gültekin Han'ın devlet yönetimini eşi Kutlulu Sultan ile paylaşması, Arap Milliyetçiliği ve Türkler Profesör İlhan Arsel Kaynak Yayınları 5. basım 1999 sayfa 243. Konuyla ilgili ilginç bir örnekti ve göstermelik bir değer vermeyi değil, kesin olarak Kutlulu Sultan'ın iyi yetişmiş, yetenekli bir yönetici olmasına dayanıyordu. Kadının toplumdaki yeri özellikle Arap kültürüyle ilişkiye geçildikten sonra önemli oranda değişti, ancak hiçbir zaman eski Türk geleneklerinden tam olarak kopulmadı. Eski yaşam biçimleri ve alışkanlıklar önemli oranda korundu. Yeni durumun koşullarına uyulsa da bu uyum Profesör Osman Tuğra'nın deyimiyle çok yüzeysel kaldı. Nasıl Müslüman olduk? Erdoğan Şahin, Başak Yayınları 3. basım, Haziran 1994, sayfa 206. Anadolu Türklerinde kadınlar eskisi kadar olmasa da toplumsal yaşam içindeki önemli yerlerini korudular. Özellikle nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan kırsal kesimlerde üretimden ve ev dışı yaşamdan kopmadılar. Profesör Fuat Köprülü'nün bilgilerini Aşık Paşazade'den aktardığı ve Anadolu'da etkili bir kadın örgütü olan Kadınlar Örgütü Bağcıyan Rum, kadınların Türk toplumu içindeki etkisini gösteren ilginç örneklerden biridir. Memluklar döneminde Mısır'da yalnızca kadınların katıldığı tekkeler kurulmuştu. Selçuklu döneminde Konya'da kadınlar tarikat şeyhlerine bağlanıyor ve örtülü de olsa onların meclislerinde bulunuyorlardı. Dülkadir Beyliği'nin 30 bin erkek ve 30 bin kadından oluşan bir ordusu vardı. Le Voyage d'Outre-mer, Bertrand de Laboroge, sayfa 82, AK Profesör Fuat Köprülü, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu Ötüken Yayınları İstanbul 1981, sayfa 159-160. Profesör Osman Turan'ın deyimiyle çok yüzeysel kaldı. Anadolu Türklerinde kadınlar eskisi kadar olmasa da toplumsal yaşam içinde önemli yerlerini korudular. Kadınların orduda görev alması ya da bağımsız birimler halinde savaşlara katılması yalnızca Dülkadir Beyliği'nde görülen bir olay değildir. Türk tarihinin hemen her döneminde ve özellikle Kurtuluş Savaşı gibi milli varlığın tehlikeye düştüğü dönemlerde kadınlar herhangi bir görevlendirmeyi beklemeden kendiliğinden silahlı mücadeleye katılmışlardır. İspanya'da Müslüman fethini başlatan 711, Türk komutan Tarık bin Ziyad'ın Tarih 2, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri Kaynak Yayınları 3. Basım 2001 sayfa 133, ordusunda savaşçı kadınlardan oluşan birlikler vardı. Kurtuluş Savaşı'nda kadın askerlerimiz Fevziye Abdullah Tansel, Cumhuriyet Aydınlanma Dergisi 190 sayfa 10. Kırım Savaşı'nda 1853 Kara Fatma, Türk-Rus Savaşı'nda 1877 Erzurumlu Nene Hatun, Kurtuluş Savaşı'nda Fatma Seher İzmit Dolayları, Ayşe Hanım Aydın, Tayyar Ramiye Hanım Adana, Yirik Fatma Gaziantep, Fatma Kadın Mudurnu, Makbule Hanım Gördes, İstanbullu Saime Hanım çeteler kurarak ya da kurulmuş çetelere katılarak savaşan ünlü kadınlardan bazılarıdır. AGE sayfa 11, 15, 39, 60 ve 75. Kurtuluş Savaşı'nda 70. Alay Komutanı olan Albay Hafız Halit Bey'in kızı Nezihat'ın öyküsü pek çok insana inanılmaz gibi gelebilir. Ama bu bir öykü değil, TBMM zabıtlarına geçen somut bir gerçektir. Balkan Savaşları'nda doğan, 8 yaşında annesini yitiren, kalacağı bir yeri olmadığı için babasıyla cephelerde büyüyen ve 12 yaşındayken meclisçe verilecek ilk İstiklal Madalyası'na aday gösterilerek önerge verilen Nezahat için TBMM'nin 30 Ocak 1921 gün ve 140 sayılı oturumunda Bursa Milletvekili Emin Bey şu konuşmayı yapmıştı. Efendiler, Nezahat Hanım 8 yaşında annesini yitirmiş, babasının da kimsesi olmadığı için onun yanında kalmış ve genel savaşta, 1. Dünya Savaşı yazarı notu, değişik cephelerde büyümüştür. Albay Hafız Halit Bey, kahraman bir komutanımız, Nezahat da bu kahramana layık bir çocuğumuzdur. 12 yaşında çocuk haliyle yüzden fazla düşman öldürmüştür. Ne zaman bir erin, bir subayın sarsıldığını görse hemen yanına koşar, hadi beraber savaşalım der, onunla birlikte çarpışır. Babasında en ufak bir endişe görse hemen ona koşar, hiç üzülme baba, annem öldü, seni de vururlarsa ben yetim kalmam, bana millet bakar, haydi babacığım diyerek onu teşvik eder. Kim bir parça sarsılsa Nezahat Hanım mutlaka onun yanındadır. İlk İstiklal Madalyası'nı bu kızımıza verirsek büyük bir kadir bilirlik göstermiş oluruz. Yüce heyetinize arz ederim. Kuvayi Milliye Ruhu, Samet Ağoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, numara 409, 1981, sayfa 155. Türklerde konukluk ve meslek ahlakı. Türk geleneklerinde toplumun hemen tümü tarafından benimsenen ve doğal bir davranış gibi içtenlikle uygulanan konuksever bir anlayış vardır. Ön Türkler konuğa önem vermeyi atadan gelen miras olarak görmüşler, toplum yaşamının sosyal ya da ekonomik hemen her alanına yaymışlardır. Türk insanı için konuk ağırlama yerine getirilmesi gereken bir görev, bir insanlık ve ahlak sorunudur. Kutluluk ve uğur işareti ve Tanrı'nın gönderdiği bir emanet olan konuk için her topluluk ya da ailece bir konukluk, yani konuk evi ya da konuk odası vardır. Konuğa hizmette kusur edilmemeli ve gereksinimleri en iyi biçimde karşılanmalıdır. Konuğa aş, atına yem verilmeli. Bu aş ve yem elde bulunanların en iyisi olmalıdır. Bunları yapmak Türkler için bir ikram değil, zorunlu bir görevdir. Türk kültürünün gelişme çağları Profesör Doktor Bahattin Ögel, Türk Dünyası Araştırma Vakfı İstanbul 1988 sayfa 314-316. Konuk evi, konuk odası, konuk aşı, konuk yatağı ya da devlet konukluğu gibi tanımlarla dile getirilen kavramlar toplumsal yaşamda kurumsallaşarak yer alan önemli konulardır. Ülke içinde yola koyulan bir kişi çok uzak bir yere gidecek bile olsa yanına yiyecek bir şey almaz. Yolda konaklayacağı yeri düşünmez. Nerede durmak isterse orada yemek ve yatak bulacağını, hayvanının besleneceğini bilir. Her evin bir odası ya da her köyün bir binası, konuk odası ya da konuk evidir. Konuk her aile tarafından sırayla ya da ortak olarak ağırlanır. Ağırlama konuğun sosyal konumuna ve önemine yakışır olmalıdır. Ağırlanmayan ya da iyi ağırlanmayan konuğun şikayet hakkı vardır. Dava edebilir ve ceza olarak at ya da giyimlik alabilir. Ancak alınanlar dava açan konuğa değil, konuğun bağlı olduğu beye ya da ulusun yetkilisine verilir. Şikayet hakkı yabancı ülkelerden gelen konuklar içinde vardır. AGE sayfa 317. Anadolu Türklerinde genellikle ayrı bir konuk evi yapılmaz. Konuk ev içinde ayrı bir bölüm olarak yapılmış olan misafir odası selamlıkta ağırlanırdı. Köy halkı konuğa hangi evde kalırsa kalsın sırayla yemek götürürdü. Oğuzlarda konuğa yemek götürme neredeyse görkemli bir törene dönüştürülmüş ve bu tören şölenlik koyun simgesiyle yüce bir iş haline getirilmişti. AGE sayfa 316. Konuğu iyi ağırlamamak ya da yeterince iyi ağırlamamak utanılması gereken bir ayıptır. Konuğunu kaçıran kişi, konuğunu gece tüneten kişi ya da konuğundan kargış, kötü dilek, yazarın notu alan kişi olmak uzun yıllar toplum içinde aşağılanmak demekti. Konuk iyi ağırlanmadığında konuk evini bırakır gider, bu da ev sahibini utanç içine sokardı. Konuğu ağırlayarak iyi tut, ününü millete budun yaysın. AGE sayfa 322. Özdeyişi yalnızca bir söz değil, toplumun tümünü etkileyen töresel bir uygulamaydı. Konuk ve konukluğa kişiler kadar devlet kurumları da önem veriyordu. Devlet konukluk konusunu ağırlamayla sınırlı tutmuyor, ileri bir sosyal dayanışma anlayışıyla ve ülkeye gelen yabancıları da kapsayacak biçimde mesleki ve ticari alanlara dek yayıyordu. En gelişkin biçimleri Gazneliler, Karahanlılar ve Selçuklularda görülen devlet konukluğu kavram ve uygulaması bir tür sosyal sigorta ya da ticari güvenlik kurumu konumundaydı. Anadolu'dan Çin Denizi'ne dek uzun ticaret yollarında yaptırılan Selçuklu kervansarayları devlet konukluğunun görkemli örnekleriydiler. Kervansaraylarda yolculara zengin, yoksul, hür, köle, Müslüman, kafir ayrımı yapmadan eşit davranılır. Tüccar, yolcu ve elçilerin kendilerine ve hayvanlarına ücretsiz bakılır. Hastalar tedavi edilirdi. Hamamdan ayakkabı tamircisine dek her türlü hizmet düşünülmüştü. Her birinde içinde birkaç dilde kitap olan kitaplıklar bile vardı. Selçuklu kervansarayları Osman Turan Belleten 32 sayfa 471-496 AK AGE sayfa 319. Benzeri hiçbir toplumda görülmeyen ve bir tür devlet konuk evi olan kervansaraylar Türk toplumunun yerleşik davranış biçimi olan açı doyurma, çıplığı giydirme geleneğinin ürünleriydiler. Bu geleneği ticari etkinlikle bütünleştiren kusursuz örneklerdi. 16. yüzyıl gezginlerinden İtalyan Teodoro Spandugino, Türk servansaraylarını gördüğünde karşılaştığı uygulama nedeniyle şaşkınlığa düşmüş ve duyduğu hayranlıkla gezi notlarına yansıtmıştır. Spandugino şunları söylemiştir: Türkler kervansaray dedikleri, yoldan geçenlerin hiçbir ücret ödemeden konaklayabildikleri, yemek yiyebildikleri konaklama yerleri yaptırırlar. Buralarda hastalara bakılır, kendilerine ekmek, sıcak çorba ve ilaç verilir, hayvanlar için özel bölümler vardır, onlara da yem verilir. Konaklama ve hizmet konusunda hiçbir din, dil, ırk ayrımı yapılmaz. Türkler olduğu kadar Hristiyanlar ve Yahudiler de buradaki olanaklardan alabildiğini yararlanır. Bir yolcunun bana söylediği gibi, dünya üzerinde bu denli düzenli, her şeyin kuralına uygun yapıldığı bir başka düzen yoktur. Türkler, Stefani Yerasimos Doruk Yayınları 2002 sayfa 29-30. Sosyal bir boyut kazanarak toplumun temel değerlerinden biri haline gelen Türk konukseverliği, bu konuyu inceleyen yabancıları derinden etkilemiş ve hayranlık uyandırmıştır. Arap bilgin ve gezgini İbn Batuta, ünlü seyahatnamesinde Anadolu Türklerinin konukseverliği ve cömertliği konusunda tanımlamalar yapar ve Anadolu'nun bir şefkat diyarı olduğunu yazar. Türk Cihan Hakimiyeti, Osman Turan sayfa 109, AK Profesör Bahattin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası Araştırma Vakfı İstanbul 1988 sayfa 318. Bir başka Arap düşünürü El Omari, Anadolu'nun Selçuklu çağında cennet gibi bir ülke olduğunu söyler. Türk kültürünün gelişme çağları Profesör Bahattin Ögel, Türk Dünyası Araştırma Vakfı, İstanbul 1988, sayfa 318. Çin elçisi Wang Yantö, 10. yüzyılda kaleme aldığı seyahatnamesinde Uygur Türklerinin yardımlaşma geleneklerinden söz eder ve şunları yazar: Uygur ülkesinde yoksul insan yoktu. Zor durumda kalanların yardımına devlet ve halk birlikte koşardı. Birçok insan içinde yaşadıkları sosyal yardım düzeni nedeniyle uzun yaşardı. Genç yaşta ölene pek rastlanmazdı. AGE sayfa 206. Alman doğu bilimci ve Türkoloğu Karl Brockelmann 1868-1956 Türk tarihine yönelik çalışmalarında konuk ve konukluk konusuna özen ilgi göstermiştir. Bu ilginin sonucu olarak konuya yönelik çok sayıda bilgi, belge, sözcük ve özdeyiş toplamıştır. Bazıları şöyledir: bir konuk görüp onu kutluluk sayan Kutka Sakar ve düşünen er kişiler artık gitti, görkemli giysiyi kendine, tatlı aşı başkasına. Yolcu, yazarın notu, sana uğrayıp bir şey isterse ona azıklık da, yolda yiyeceği yazarın notu ver. Konuklar, umalar, yetersiz ve kötü, yun çığ, bir konukluktan dolayı kötü direkte, kargış bulunurlar. Kış konuğu, ateş ister yazarın notu, konuk gelse kutluluk gelir, uğurluluk gelir. Brockelmann, AM1-41-9 AKAGE sayfa 322-323. Eski Türkler iş ve ticaret ilişkilerini sosyal yaşamın temeline yerleştirdikleri değer yargılarının dışında tutmazlar ve dürüstlüğe dayalı dayanışmacı anlayışı bu ilişkilerde de geçerli kılarlardı. Önceden koyulmuş kurallara ve bu kurallara uymayanlara önem verirler. Kâr için her yolu geçerli sayan anlayışlardan nefret ederlerdi. Yüksek bir meslek ahlakına ve dayanışmasına sahiplerdi. Mesleğe yol adını verirler ve yoldaki büyüğü, ustayı, soydaki büyükten ileri sayarlardı. Bektaşilerin belden gelen seyyid, önder yazarın notu değil, ilden, işten yazarın notu gelen seyyiddir sözü, mesleğe verilen önemi gösteren bir özdeyiştir. Türkçünün esasları Ziya Gökalp, Kum Saati Yayınları İstanbul, sayfa 172. Eski Türklerde meslekler devlete çalışan kamu görevlileri ile sanat ve ticaretle uğraşan serbest meslek sahipleri olarak iki ana grupta toplanırdı. Devlette görev alanlar, torunlar, doğrudan yönetimle ilgilenenler, kamlar, din adamları, buyruklar, güvenlik görevlileri ve bitikçiler, devletin günlük işlerini yapanlar olarak dört yola ayrılmıştı. Bu görevler Osmanlılar döneminde mülkiye, asker ve din görevlileri dışındaki yöneticiler, İlmiye, ulema, seyfiye, askerler ve kalemiye, bürokratik işlerle uğraşanlar adlarını alarak sürecektir. AGE sayfa 172. Katip, arşivci, hekim, yargıç, kadastrocu, mühür kazıcı, silah uzmanlığı devlet kadrolarında çok eskiden beri görev verilen mesleklerdi. Orta Doğu Uygarlık Mirası, Muazzez İlmiye Çığ, Kaynak Yayınları İstanbul 2003, sayfa 174. Yapılan işin niteliğine dayanan meslek ayrımı, kamu görevlilerinde olduğu gibi serbest çalışan zanaatkar ve tüccarlarda da uzmanlaşmaya göre oluşurdu. Demirci, dokumacı, kuşumcu, sarraf, kuyumcu, saraç, boyacı, ince ve kalın un öğütücü, heykeltıraş, kunduracı, marangoz, çilingir, yağ sıkıcı, taş yontucu, AGE sayfa 174 ve bunun gibi meslekler sanayi ve ticaret geliştikçe yayılmış ve bunlar kendi aralarında örgütlenmişlerdi. Devlet görevlerini mesleki açıdan kendisi denetlerken ekonomik meslekler kendi kendilerini denetliyor ve uyulması gereken kuralları kendileri koyuyordu. Her meslek örgütünün bir yönetmeliği ve bir disiplin kurulu vardı. Disiplin kurulunun yönetmeliğe ve meslek ahlakının gereklerine uymayanlara uyarı, kınama, geçici ya da sürekli olarak meslekten çıkarma cezası verme yetkisi vardı. Meslek örgütleri üyelerinden düzenli olarak topladığı keseneklerle, aidatlarla yardımlaşma sandıkları kurar, örgüt üye ve yakınlarından hasta, yaralı, sakat olanları, yetim ve dul kalanları sandıklar aracılığıyla korurdu. Mesleği seçmek isteyen çocukların eğitilmesi, genç kalfa ve ustaların teknikçe yükseltilmesi, yabancı ülkelerden uzman getirilmesi ya da dışarıya öğrenci gönderilmesi yine bu sandıklar aracılığıyla yapılırdı. Örgüt ayrıca üretim tekniklerini geliştirmek için üyeleri arasında eğitim çalışmaları yapar, işletmeleri büyütmek amacıyla ortaklıklar geliştirir, üretim ve tüketim bileşkeleri bir tür kooperatif kurar, iş kolunun ekonomik açıdan yükselmesini sağlayacak girişimlerde bulunurdu. Türklüğün Esasları, Ziya Gökalp, Kum Saati Yayınları İstanbul, sayfa 174. Yapılan işe ve mesleğe saygı, eskiden gelen, geliştirilerek korunan ve geleceğe yön veren geleneklerdi. Günümüzden 5000 yıl önce yaşayan Sümer'de hemen her mesleğin kural belirleyen bir örgütü vardı. Okunan bir tablet, Sümerlerin önem verdikleri balıkçılığa yönelik koyduğu kuralları içermektedir. Buna göre Dicle ve Fırat nehirlerinde ve özel kanallarda tatlı su, denizde tuzlu su balıkçılığı yapılıyor. Balık cinsleri yazılı olduğu listelerde 300'e yakın balık türü yetiştiriliyordu. Su kenarlarında bulunan yerleşim yerlerinin balık tutma koşul ve sınırları belirlenmişti. Milattan önce 2400'lerde balıkçıların bir loncası vardı ve lonca önderine baba deniliyordu. Orta Doğu Uygarlık Mirası 2, Muazzez İlmiye Çığ, Kaynak Yayınları İstanbul 2003, sayfa 173. Anadolu Selçukluları döneminde gelişen ve tüm meslek dallarını kapsayan ahi örgütleri meslek ahlakına verilen önemin göstergeleridir. Soyluluk, cömertlik, yiğitlik, fitüvvet geleneğine dayanan ahi örgütleri sevgiyi, barışı ve dürüstlüğü temsil eder, çırak ve kalfalar bu yönde eğitilirdi. Gündüz çalışma bittikten sonra kazanç ahi babaya getirilir, çoğu kez dergahta birlikte yaşanır, birlikte yemek yenir ve birlikte semah çekilirdi. Etkinlikler bunlarla kalmaz. Konuk ağırlamak, zorbaların hakkından gelmek, zalim ve edepsiz takımını cezalandırmak gibi işler de yaparlardı. Ayaklara çarık, sırta aba hırka giyilir, bellere iki arşın kuşak sarılır, ortasına da bir hançer sokulurdu. Marjinal Tarih Tezleri, Murat Çulcu, Erciyes Yayınları, 1995, sayfa 46. Fütüvvet örgütleri bir mezhep ya da tarikat değil, dayanışma örgütleriydi. Örgütün topluma kendinden çok önem vermek, hoşgörü, esirgemezlik ve acılara sabırla katlanmasını bilmek gibi iyi huylar denilen dört temel ilkesi vardı. Pir Sultan Abdal, Mehmet Fuat, Yapı Kredi Yayınları, 2. basım 2001, sayfa 13-14. Ahi geleneğine göre kalfalar usta olma aşamasına geldiğinde bir tören düzenlenir. Bu törende usta adayına bir peştemal bağlanarak üstadın yanına getirilirdi. Üstad adayın kulağını tutar ve ona şu öğüdü verirdi. Harama bakma, haram yeme, haram içme, dürüst, sabırlı ve dayanıklı ol, yalan söyleme, büyüklerinden önce söze başlama, kimseyi aldatma, dünya malına esir olma, azla yetinmesini bil, yanlış ölçme, eksik tartma, kuvvetli ve üstün durumdaysan bunu, karşındakini ezme aracı yapma, kızgınken yumuşak davranmasını bil, kendin muhtaçken bile başkalarına verecek kadar cömert ol. Türklerin Kültür Kökenleri, Ergun Can'dan Sınır Ötesi Yayınları, 2. basım 2002, sayfa 330-331. Orta Asya Kültürü. Türk halkı yüzyıllar boyunca içten ve dıştan kendi tarih ve kültürünü unutturmaya yönelik ağır bir ideolojik baskı altında yaşamıştır. Üretimi geliştiren, kültür ve sanatı yaratan, bağlı olarak tarihi yapan halk kitleleri bu işi önceden belirlenen bir seçim sonucu olarak değil, yaşamlarını sürdürmek için bir zorunluluk olarak yaparlar. İnsanlar toplayıcılıktan avcılığa geçerken, köle çalıştırırken, yaşanabilir topraklara göçerken ya da kar için mal üretirken eylemleriyle tarihe yön verdiklerini bilmezler. Bunu öğrendikçe bilinçlenirler ve yaptıkları işin önemini anlarlar. Geçmişlerine sahip çıkmaya ve bu geçmişin kendilerine verdiği özgüvenle yapacakları işlere yön vermeye başlarlar. Tarihin önemini kavrayıp ona sahip çıkarlar. Bu sahiplenme aynı zamanda hala sürmekte olan insanlaşma sürecidir.